Ayrım 8.
Belediye reisi ve kaymakam bey babamdan ne istiyorlar bilmem. Şakir Ağa'nın yaptıklarını görmüyorlar mı? Onlar gibi babam da çocuklarını rahat şartlar içinde okutamıyorsa kabahat onun mu? Hem abim hem ben okuyalım diye ön ayak olan ve babamı buna razı eden de yine kaymakam bey değil miydi? Kardeşim, bütün bu üzüntülerim yetmiyormuş gibi bir de geçen gece korkunç bir sallantıyla uyandık. Hepimiz kış kıyamette sokağa fırladık, hava zehir gibi ayaz. Ben telaştan yalın ayak inmişim. Şimdi çok öksürüyorum fakat okulumdan da kalmamak için öksüre möksüre gidiyorum. Teyzem eksik olmasın, katran hakkı ekrem içiriyor. Meğer o gece bizim Ankara'da sallanmamız hiçbir şey değilmiş. Belki duymuşsundur. Erzincan ilimiz feci şekilde zelzeleden yıkılmış. Ölenler yüzleri, yaralananlar binleri aşıyormuş. Kışta kıyamette sokakta kalanların haddi hesabı yokmuş. Radyodan bizlere hep yardım bağışına çağırıyorlar. Eniştem de dairesinde 1 lira yardımda bulunmuş. Biz de yardım topladık. Ben ne yapayım ki? Sadece bir 10 kuruş verebildim. Bizden büyük abiler mesela burada Cebece'de bir fakülte var, mülkiye deniyor. Oradaki talebeler aralarında tam 1000 lira toplamışlar. Bu 1000 lira ile Erzincanlı kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa görülebilir değil mi? Belki yeni mektepler de yapılır artık. Buradaki Kızılay Merkezi giyecek eşyası da kabul ediyor. Para pek veremiyorum fakat üstümdeki kazağımı çıkarıp ben de Kızılay'a verdim. Bunu daha teyzeme söylemedim. Mektepten çıkınca acele bir koşu gittim, çıkarıp verdim. Teyzem fark edince aklına kötü şeyler gelir diye korkuyorum. Onun için üstüme eski hırkamı giydim. Önünü de hiç açmıyorum. Ancak kazağımı verdikten sonra bu gece biraz rahat uyuyabildim. Yine yardım için buradaki halk evinde piyes ve konserler tertip ediliyormuş. Atı vatan ve vazife olan piyesteki bir okullu küçük kız için Melahat öğretmen benim rol almamı istedi. Oradan biliyorum. Ne yazık ki ben bu rolü alamayacağım. Ne kadar utangaç olduğumu bilirsin. Hadi vatan ve vazife uğruna utangaçlığımı yenmeye çalışsam bile başta abim burada ne teyzem ne eniştem beni bu piyese çıkarttırmazlar. Melahat öğretmenin beyi de öğretmenmiş. Piyesi de o hazırlıyormuş. Fakat Melahat öğretmen niye beni seçti bilmiyorum. Bizim sınıfta dolu memur kızı var halbuki. Duyduğuma göre piyesteki kız bir köylü kızı olacakmış. Başta öğretmenlerim olduğu halde okulda beni hala köylü görmelerine elbette üzülüyorum. Herkesin önlükleri dizinin üstünde, benimki dizimin altında. Herkesin saçları kısa, benimki hala bildiğin gibi iki örgü. Eh, beni köylü görmelerinde bir yanda da haksız değiller doğrusu. Fakat neden? Övünmek için söylemiyorum tabii ama biz de köylü değiliz ki. Tarlada tabanda çalışan insanlar mıyız? Ben bizim evde hizmet gören köy kadınlarını hiç aşağı görmediğim halde burada beni küçük görmelerine ne demeli? Bir de buna babamın durumu eklenirse. Güzel kardeşim, benimle üzüntüler içinde olduğumu görüyorsun. Ona göre bana tez elden bir haber gönder. İnşallah babamın başına gelen bir yanlışlıktır. Ah, ben o Züppe Aydın'ı bir görsem, babası için söyleyeceklerimi biliyorum ya. Neyse, çok şükür onunki gibi kılıbık bir babam yok. Evet, ölmez atamız kadınımızla erkeğimizin eşit olmasını istemiş. O zaman kaymakam beyin de evinde hanımı kadar söz sahibi olması lazım gelmez mi peki? Ve bunun gibi. Ne mutlu sana. Atatürk Bulvarı bir zamanlar Ulus Meydanı'ndan kalkar Çankaya'ya dayanırdı. Şimdi baksak Çankaya'dan kalkıp Ulus Meydanı'na saplanmış gibidir. Renkli reklam dörtgenleri, çeşitli yanar dönerler, kente tepeden bakan güzel perdeli ve güzel balkonlu, balkonlarında mevsim çiçekleri açan ve kışları henüz yoğun kömür isinin dışında kalan, dört bir iklim ve binbir beğeninin şekillendirdiği yapıların orta yerindeki bu flaster, bir türlü kapanamayan yara durumundaki Kızılay Meydanı'nı örter. Trafiğin hemen hemen sadece Ulus'la Kızılay arasında gelgit yaptığı, ışıkların henüz bu 3 kilometrelik çizginin baş, orta ve son noktalarında yoğunlaştığı bir dönemde Ali, caddenin Ulus'a yakın ikinci adasında sol kolda bulunan erkek sanat okulundan çıktı. Hava ayaza kesiyor. Kitaplarını, Dündar öğretmenin armağanı olan cetvelini, bu ilk başkentli şeyini kolunun altına sıkıştırdı. Paltosuzdur. Kendisini artık iyice dar, kısa gelen ceketinin içine büzüldü. Hergele meydanı uzak değil. İki koşsa 3 dakikada o eski alandaki otelde olabilir. Yine de acele etmiyor. Kısacık bir yol boyu kendine kalan özgürlüğün tadını seviyor. Sağlı sollu yapıların, işte o bankaların kara ya da sarı madenli parlak camlardan oluşmuş kapılarına bakıyor. Bu kapılardan girip çıkanlara, yüksek memurlara, çizgili koyu renk kumaştan dikilmiş kruvaze elbiselerinden, sıçan rengi ağır paltolarından, küçük kara gölge bıyıklarından ama daha çok boyunlarını tutuş biçimlerinden tanıyor. Küçük memurları, daktiloları, katipleri, odacıları ve banka müşterilerini hepsini birbirinden ayırabiliyor. Kenara çekilişler, ondürülü saçlar, boyuna sarılmış bir ipek beyaz eşarp, bir baston ya da mes lastik bankalara girip çıkanları Ali'nin gözünde ele veriyor. Ali, o yıl kadın ayakkabılarında yüksek mantar tabanların moda olduğunu da biliyor. Çünkü kadınlar alışveriş için ulusa geliyorlar. Her yönden geliyor ve en çok Sümer Bank'ın önünde kuyruk oluyorlar. Kimileri anafartalar boyu düzülen dükkanlardan içeri sızıyorlar. Kimi postanenin yanından sağa sapıp ikinci anafartalara çıkıyor, sola dönüp 101 çeşide apaya, sağa dönüp menekşeye rehberi uğruyor. Babalar Halil Naci'ye girip çocuklarına kalem defter, karartma içinde eskimiş mavi kağıtların yerine yenilerini alıyorlar. Eski ahşap otelin sobası sönmüştür. Su kapları boşalmıştır. Çeşmeler buz tutmuştur. Helalları yıkamak gerek. Ali bir sabahları okula gitmeden bir de akşamları okul dönüşü yıkıyor helalları. 8 oda ile sofaya konmuş 6 yatağa 2 hela. Biri alt katta, öteki üst katta. Su bol değil. Çok çok dökülemiyor. Dökse de otelin pis suları alttaki bir çukura akıyor. O yüzden otel hep hela kokuyor. Gece otelde konaklayanlar, meydan şoförleri, hastasını numune hastanesine getiren köylüler, başkente mal almaya gelen küçük kent esnafı. Batırıyorlar helayı, musluk başını. Abdestlerini bir türlü deliğe rast getiremiyorlar. Ali'ye en çok bu bıktırıyor derken silkeleniyor. Oğlum Ali, uzun ettin. 3 yılda İnceldin, kopacaksın. Dışın değilse de için bob stil oldu çıktı. Sanki köyünde helalar daha mı mamurdu aptal? Aklını başına topla, nankörlük istemez. Otelin hiç değil elektriği var. Çekmişler pekala, işte duvarların, tavanların üstünden hatları, sokmuşlar elektriği içeri. Yatıp kalkma, elektrik, akşam yemeği, ayda da 7 lira cep harçlığı sana. Arkanı babana dayamadın ya köpoğlusu. Yürü, bir balta hesap olmaya bak. Vatanına yararlı olmaya, yürü bakalım, muhtaç olduğun kuvvet, sahi ne kanı benim damarlarımdaki, Karakaya'da Esma'dan doğma, babam da illetlinin biriymiş, sıtmalı, maraz kamil derlermiş, ben tanımadım, ulan hep de kötü şeyler kurcalar aklını, iyi şeyleri düşünemez misin salak, halis muhlis Türk kanı işte damarlarındaki ve sen bu kana sorumlusun, milletine sorumlusun, ulu atana, Dündar öğretmeni, cumhuriyete, devrimlere, Esma ananı sorumlusun. Şakir ağaya da. Elbet Şakir ağaya da salak. Ne kötülüğünü gördün. Kasılırmış. Kasılsın. Şu bankaya giren memurlar kasılmıyorlar mı? Yüzüne mi gülüyor her biri? Selamı mı duruyor önünde senin? Sana başkentte okuma yolunu açan kim? Dündar öğretmen. Şakir ağa yollamasaydı seni oteline, yatırıp kaldırmasaydı burada seni, iyi. Dündar öğretmen ne yapabilirdi bakalım? Kasılırmış adam. Kasılacak elbet. Eşeğe yemini veren üstüne biner. Bir güzel de mıhlar topuklarını karnına. 3 ayda bir yüzünü görüyorsun. 2 tokadını yiyorsun, olup bitiyor. Hadi. Sen cumhuriyete sorumlusun. Elin adamı neye sorumlu? Nezleye tutulmuş. Gövdesi kırılıp dökülüyor. Keyfi yok. Keyfi olsa yokuş aşağı bir de ıslık tutturur. Ya da gece gündüz içinden geçirdiği fakat henüz kağıda dökemediği şiirlerinden okur kendi kendine. Şiir düşüneceğine, sabahleyin marangozluk dersinde tahta yerine dibinden doğradığın tırnağını düşünsen. Acıyor. Testere hocasından yediğin küfürlerde caba. Gerçek, nasıl kaptırdım tırnağı? Bayramda köye gitti. Ekmek karnesinin A kuponlarını biriktirip anasına 2 beyaz francala götürdü. İlk geldiği yıl daha beyazdı francalalar. Şimdi o kadar değil. Anası için yine de değerli bir şeydi ama. Ekmekleri görünce bir ağıt tutturdu. Ali adını pek bilemiyor ama anasının iaşe işlerine bakan bir yerden yakındığını anlıyor. Vallah naha daha tarlada, oracıkta yiyorlar buğdayımı. Okka okka tartıyorlar. Şu sana yeter diyorlar. 2 kasnağını bana bırakıyorlar. 4 kasnağını onlar alıyorlar. Baka kalıyor martlarından. Unu arpa katıyorum, bulup buluşturup. Gap gara bir ekmeği de sana yollayamıyorum ki. özür mü diliyordu yoksa? Yakınmıyordu da oğlundan özür mü dilemek istiyordum? Marangozluk dersi boyunca Ali'nin aklına takılıp durdu bu. Artık okuma öyküsünün, kentte kravatlı bir bay olma öyküsünün şuradan buradan su almaya başladığı bazı yalnız geceler, bazı soğuk sabahlar Ali, ekmek karnesini cebinden çıkarıyor, orası burası damgalanmış sayfalarına bakıyor. Bu 2 aylık karneler ne de çabuk eskiyor. Sonradan nüfus kağıtlarını topladılar, onların da arka sayfalarını damgaladılar. Halk tevzi birlikleri. Yazın otelden 15 gün izinle köyüne gittiğinde kurulmuş bu birlikler. İlk deneme Temmuz ayında ekmek karnelerinin geç dağıtımı ile sonuçlanmış. Otelin katibi Molla anlatır durur. Nasıl gidip gelmişler? Ağlı, eğli, uğlu, tehlik kağıtlarını almak için. Ne çok beklemişler. Topu topu öğün başına 1,5 dilim ekmek, günde hakkına düşen 2 çay kaşığı şeker. Molla katip de şoförlere, küçük esnafa, numuneye girmek için bekleşen hastalara başkentte oturmanın, kentte olmanın güçlüklerini böyle anlatır durur. Art düşünceli. Ne olacak? Fesat. Sanki keyfinden çıkarıyor büyüklerimiz bu güçlükleri. Efendim, ona kalsa yürümeliymişiz Moskov'un üstüne. 2 kılıç darbesi bir yana, 2 kılıç darbesi öte yana. Türklüğümüzü iyice bir gözlerine sokmalıymışız. Böyle durmayla, sarı İngiliz'e kuyruk sallamayla, oho, bak bakalım itlere, korkusu var mı Moskov'tan? Ta dayandı da Moskova kapılarına. İlhaningrad'a zor artık onu oralardan sökmek. Korursa bizi ancak Alaman korur. Ali sabahları sobanın külünü boşaltırken Molla katibin böyle mırmır söylendiğini işitir. Otel müşterilerine bilgiç geçinir, onların yanında her şeyden anlar Molla. Bir de Şakir Ağa iniverdi mi otobüsten, sırtında heybesi, elinde bir tahta bavuluyla Molla katip bilgiçliğini ona devreder. Bırakır bütün kurum ve çalımlarını. Eline peşkirini tutar, yatağına sobada kızdırılmış tuğla koyar, geceden bir yüz bulursa ''Ağam ne olacak bu memleketin hali pür melali?'' diye sorar. Amma soğuk. Bu artık 4. kışım burada. Hiç böylesi oldu mu ki? Bilmem. En soğuk gün bugünmüş gibi. Yoksa iyiden mi hastasın ulen? Hasta olmak yasak. Dik dur. Yüz verme. Anam bulamı yollamış. Otele varınca ağzıma bir parmak atsam içime ateş olur mu ki? Derslerde de üst üste amma kötü numaralar aldım bu aylar. Böyle giderse bu yılda güç bitirirsin sen sanat okulunun ortasını. Utanmadan taktın geçen yıl. Okul levazımatını, pergelini, el işini, resim kağıdını, kıl testlerini alamıyormuşsun. Dinler mi Elinoğlu? Alamıyorsan gitme. Bitireceksin. Ne olacaksın? Diplomalı elektrikçi. Bu namık bizden becerikli çıktı. Aldı başını gidiyor. Liseye geçmiş. Yüksek mühendis. Belki de o bunu alacak işte. Onca saylav oğlu, vekil oğlu, yüksek memur oğlu içinde iyi vallahi bu namık. Milli şefimizin oğluyla da kurmuş ahbaplığı. Geçen de baktım kaykılmış onun yanında otomobile. Önde şoför, başı kasketli. Arabada pırıl pırıl siyah bir araba. Uzun. Camları billur. Üstüne tek toz konmaya cesaret edemiyor herhalde. Öyle öyle. Belki biz gerçekten alevler ortasında bir gül bahçesinde yaşamaktayız. Ali soğuğu göğüsleyip başını kaldırdı. Bir yapının üstünde gözüne bir döviz ilişti. Tarihi yeniden yapan el seni de yapıyor. Ne mutlu sana, ne mutlu Nama, ne mutlu Aysel'e ve İlhan abisine diye geçirdi içinden. Kız lisesinin önüne gitse mi bir koşu? Git bakalım, git de Şakir'in canavar otelcisinden 2 tokat daha ye o kocaman kafana. Aysel büyümüş, yanakları pembe pembe olmuş, güzelleşmiş çok. Herkesin bayramlarda el öpmeye gideceği bir yerleri vardır. Ali de nerede oturduklarını Namık'tan öğrenip bir bayram Aysel'lere gitmişti. Aysel'in annesinin babasının elini öpmüştü. Aysel'i çok yabancıladı. Bir daha da gidemedi. Fitnat Hanım önüne ıspanaklı börek koydu. Aysel de lokumla karışık akide şekeri tuttuğu halde yeniden gidemedi. Salim Efendi ilçede memur takımıyla geçinememiş. Hele belediye reisiyle büsbütün arası bozulmuş. Üstüne sürülmek istenen lekeden ötürü de memleketine küsüp bu yıl dükkanını başkente taşıyıvermişti. Halin karşısında yine küçük, karanlık bir dükkana yerleşti. İlçede her şeyini satıp salmış diyorlar. Doğru mu ki? Nama yine bir seferinde Gazi Lisesi'nin önünde rastladığında o çocukları okutmak için göçtüm buraya diyor ama sen bakma büyük yerde at oynatması daha kolaydır hey oğlum diye anlattı. Salim Efendi mi at oynatacak? Hadi canım Aysel'in babası o. Aysel'in babası nasıl kötü olur? Öyle olsa bir kez Aysel o evde durmaz. Ali otele değil kız lisesinin önüne gitmek istiyor. Çok istiyor bunu. Aysel'i uzaktan bir görebilmeyi diliyor. Ama çok da çekiniyor. Bakarsın şimdi İlhan abini görürüm. Gazi Lisesi'nden çıkarlar. Çoğu kez beni görmemezliğe geliyor. Daha iyi, görmemezliğe gelsin. Görürse, konuşursa ona ne diyeceğini bilemiyor çünkü. Sanki İlhan üstüne saldıracakmış gibi geliyor Ali'ye hep. Otel yamaklı ettiğini bilmemezliğe vuruşu da iyice belini büküyor Ali'nin. Şimdi içi daha ağır. Gecede amma çabuk bastırıyor ha. Kara dokumaları yeniden bağlayıp çekmeli camların üstüne. Karartmaya hazır olmalı. Eli kulağında gecenin. Şunun bir kolayını bulmadı da Molla Katip. Şakir abi bir gelsin söyleyeceğim. Kara perdeleri her gün indir bindir başı çıkmıyor diyeceğim. Bu pasif koruma da daha ne kadar sürer ki? Kaç ay kaç yıl? Söylemeli de pencereleri cırcır mı taktıracaklar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ağlamasını öğren oğlum Ali. Ağlamadın mı olmuyor. İyi ama kime ağlamalı? Ağlamak için de biri gerek. İstanbul'da olduğu gibi şimdi Ankara'da da kışları öyle 20 bin, 30 bin yoksula sıcak aş verecek aş evleri açılmış. Bunlardan bir tane de Hergene Meydanı'nda var. Namık bu meydana Hergene Meydanı demiyor da itfaiye meydanı diyor nedense. Ali'nin burun kanatlarına bazen bir çorbanın buram buram tüten kokusu çarpıyor, hevesleniyor. Ama orada aş evinin önünde öyle çinkoya da bakır taslarını uzatarak duran kalabalığı Türk'ün yüz karısıymış gibi görüyor. Hevesini içinden de burnundan da kovuyor. Türk hem bu denli yüceyken hem nasıl bu kadar küçülmüş olabiliyor, buna akıl erdiremiyor. Orada aş dağıtımı yapanların insanları itip kalkmaları, söyledikleri sözler de sıcak çorbanın çekiciliğini silip süpürmeye yardımcı oluyor. Ve Ali kendini daha yüce şeyler düşünmeye zorluyor. Hemen de önüne ilk çıkan güzel sözlere sarılıyor. Tarihi yeniden yapan el seni de yapıyor. Ne mutlu sana, ne mutlu bize, ne mutlu bize. Adımlarını bir sağ bir sol hızlı hızlı atarak ve içinden bu sözleri bir marşa dönüştürerek yürüyordu Ali. Bir tütüncünün büfesinin kırık cam ardında bir akşam gazetesi büyük harflerle zimmetine ekmek karnesi geçiren İyaşe şefi diye yazıyordu. Altında saçı alnına yapıştırılarak taranmış bir adamın fotoğrafı. Yer buzlanmış. Kıç üstü otura yazdı. Tam Hergene Meydanı'na sapacağı yerde caddenin üstünde. Alacakaranlıkta Aysel'in yüzünü görmesin mi bir de? Yüreği ağzına geldi. Düşe yazmanın korkusundan mı? Aysel'i gördüğünden mi? Yoksa Aysel'in onu bu durumda görmüş olmasından mı? Vay köpoğlu buz. Kim sulamış burayı böyle? Aman Ali, düşüyorsun sandım. Yok canım, düşmem. Mektepten mi? Evet, siz nereye böyle bu saatte? Aysel ne yakın davranmıştı oysa. İşte şimdi birden uzaklaştı, yine yabancılaştı. Gözün çıksın senin oğlum Ali. Buza yat da bir daha kalkama, e mi? Man kafa, siz nereye böyle? Ulan bu senin memleketlin. Hiç değilse sen onun köyündensin. Üç aşağı beş yukarı aynı mektepte okudunuz. Aynı sahnede dansmans bile yaptınız sarmaş dolaş. Neymiş şimdi 40 yılın yabancısı gibi bu sizli bizde olmalar? Babama gidiyorum, dükkana. Mutfak penceresinin kara perdesi yok da babam onu kesiverecek. Ben gitmezsem unutuyor. Haklısınız. Kara dokuma çok lazım oluyor bu sıralar. Yeni bir söz bulmazsa kız çekip gidecek. Üşümüşsünüz. Siz de öyle. Aysel şimdi gidecek. O gidince Ali'nin yüreği yine buza kesecek. Otelin su kapları boşalmıştır. Kömür sobası geçmiştir. Perdeleri asmak gerek. Molla Katip kapıya bakıp duruyordur. Aralıkta soğumuş kıymalı patates yiyecek. Yattığı yerin ampulüne geçirilmiş kirli mavi kağıdı düzeltecek. Derslerine sığınmaya çalışacak. Uykusu gelecek ama uyuyamayacak. Sofada yatan hastalardan biri inleyecek, içecek su isteyecek. Anneniz babanız nasıllar? İyiler. Siz haber alıyor musunuz annenizden köyden? Eh işte, gelip giden olursa mektup yazamaz ki o. Doğru tabi, yazamaz. Ben ara sıra Semiha'dan mektup alıyorum. Düğünü olacakmış, çok üzülüyorum. Kendisi de çok üzülüyor. Niye üzülüyorsunuz? Onun da kısmeti böyleymiş. Herkes sizin gibi olamaz ki. Aysel sesini çıkarmadı, başını eğip durdu. Evet, herkes sizin gibi olamaz. Siz babanızı dinlemediniz, okuyacağım diye direttiniz. Geçen yıl sizi eve kapamışlar da nasıl Nuh deyip peygamber dememişsiniz, duydum. Semiha diretmedi. Atamızı sizin kadar sevseydi kimseleri dinlemezdi. Ne demiş atamız? Kadınlarımız erkeklerimizden daha kötürlü, bilgili, uyanık olmak mecburiyetindedirler. Şayet gerçekten bu milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar demiş. Bu bilgililiğiyle Ali'nin kendisi de şaştı. Aysel'in gözlerinden bir hayranlık geldi geçti. Ali bunu da gördü. Kendine güveni geri geldi. Aysel'e artık her şeyden söz edebilirdi. Napolyon'dan bile. Hatta ona Hergele Meydanı'nı bir şiir gibi anlatabilirdi. Ama Aysel, "Affedersiniz, fazla gecikmeyeyim ben," dedi, yürüdü. Biraz ötede döndü, usulca seslendi. "Semiha'nın size her zaman çok selamı var." Ali başını salladı. Ayağıyla buzu yokladı. Yeniden kayarım korkusundan mıdır nedir, bir süre orada tek başına dikilip kaldı. Aysel eve döndüğünde İlhan Sedir'in üstünde kaval çalıyordu. Duvara da bir saz asmış. Odayı yeniden kızıl elma, bozkurt dergileriyle doldurmuş. Dergilerin üstündeki resimler insanın üstüne her köşeden bir kurt fırlayacakmış gibi görünüyordu. Şimdi bir de radyoları var. RCA marka. Enine doğru uzun. Ayna gibi parlak cilalı. Bir yanında üç nikelaj çubuk. Evin en üstüne titrenen eşyası. Gel gelelim, abisi bir aydır bu kutunun içinden alafranga dinlemeyi yasakladı. Arkadaşları gidip geliyorlar. Durmadan Fethi abi, Nihal abi diye birilerinden söz ediliyor. Babası eve dönmeden çocuklar dağılıyorlar. Annesi oraya buraya sıçılmış bozkurtlu dergileri topluyor. Abisi kaval çalıyor. Derken pencerelerin siyah perdeleri çekiliyor. Sobanın kömürü yenileniyor. Buz tutmuş bir tenekeden biber turşusu çıkarılıyor. Akşam sofrası kuruluyor. Yemekten sonra mısır patlattılar. İlhan ders çalışıyormuş gibi yapıp bir eseri cedid kağıdı üstünde yeni bir gizli gazetenin provasına başladı. Aysel o akşamüstü Ali'ye rastladığını nedense evdekilere söylemedi. Şam işi borda kadifeden bir masa örtüsü üstünde ertesi günkü tahrir ödevini yazdı. Onun büyük kaybı üstüne dünyanın birçok yerinden devlet adamı başsağlığı telgrafları gönderirlerken ulu önderimizin ebediliğini de bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorlardı. Fransa Cumhurreisi Albert Lebrun, Bulgar Kralı Boris, İsveç Kralı Gustav, Arnavutluk Kralı Zogo, Japon Kralı Hirohito, Amerikan Kralı Franklin Roosevelt ve Alman Başbuğ Adolf Hitler telgraf gönderenler arasındaydılar. Her 12. teşrin günü onu anıyor, onun istediği gibi bir Türk kızı olabilirsem ölmez atamızın yattığı etnografya müzesinde rahat uyuyacağına inanıyorum. Burada durdu. Ali'nin akşamüstü atadan aktardığı sözlerden daha iyisini biliyordu. Fakat tam olarak anımsayamıyordu. Bütün kitaplarını, defterlerini karıştırdı, sonunda ödevini şöyle tamamladı. Bir milletin yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilir mi? Bizim milletimizin başarısızlığı kadınlara karşı gösterdiğimiz kusurdan ileri gelmektedir.